Beşinci ayrım. Kitabın adı. Halide İdip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 29. Başlangıçta öğrenim dili Ermenice iken, 13 milletten öğrenci toplayan kolejde İngilizce eğitimine geçilmiş, İngilizce hazırlık sınıfı da açılmıştı. 1900 yılında Türkçe bilen öğrenci sayısı çok azdı. Okulda yatakhaneler dışında hep İngilizce konuşulurdu. Öğrencilere kendi dillerini Bulgarca, Ermenice ya da Rumca, yanı sıra Fransızca ile Almanca da öğretiliyordu. Fransızca öğrenenlerden haftada 3 gün Fransızca konuşması istenirdi. Dipnot 45. Girls College in Turkey, New York Times, March 12, 1899. 1899 yılında okulda 70'i yatılı 170 kız öğrenci vardı. Amerikan okullarının yapısını andıran ana binadan girildiğinde büyük bir soba, tepede asılı bir lamba ve yemek masası göze çarpardı. Jimnastik salonu, laboratuvarlar, tiyatro, şapel ve konferans salonu bulunduğu binalarda sobayla ısınır, odalar gaz yağı ve mumla aydınlatılırdı. Dipnot 46. Jenkins, Robert Kolej'in Kızları, 2008, sayfa 82. Okulda bütün öğrencilerden belli işleri yapmaları beklenirdi. Başlangıçta ev işi yapmaya direnen öğrenciler ısrar edilince yataklarını yapar, toz alır, görevli bulaşıkçılar bulunmasına rağmen bulaşıkları da yıkar hale gelmişlerdi. Danimarkalı bir hemşire açık hava sporları ve jimnastik yaptırırdı. Kızlar bundan çok hoşlanırlardı. Halde anılarında bir bedeni olduğunu da hareket etmenin keyfinde kolej günlerinde keşfettiğini yazıyor. Bütün kızlar basketbol ve tenise, uzun yürüyüşlere meraklıydılar. Bu tür faaliyetler doğulu kızlar için yeniydi. Yürüyüşlere erkek Hırvat kavaslar eşlik ederdi. Okulun bahçıvanı, bekçisi, kapıcısı hep Hırvattı. Ermeniler için ayrı, Rumlar için ayrı Noel kutlaması yapılırdı. Ülkede 4 takvim, 2 zaman sistemi kullanıldığı için milli ve dini tatil günleri büyük bir karmaşa çıkarırdı. Bir yılda 3 yılbaşı, 3 Noel, 2 Paskalya, 2 de Müslüman bayramı kutlanırdı. Ayrıca farklı perhiz ve oruç ayları vardı. Okulun taksiti ise o zaman 150 dolara karşılık gelen 35 Osmanlı lirasıydı. Okul arazisine sevimli kıyafetleriyle Hırvat kavasların beklediği sarı boyalı bir bahçe kapısından girilirdi. Sarı güllerden oluşan bir kemerin altından geçerek yürüyenlere menekşe ve hanımeli kokuları kılavuzluk ederdi. Tek sıra çam ağaçlarıyla çevrili kızlar bahçesi ve Suriye gülleriyle ayrılmış bir öğretmenler bahçesi vardı. Dut ve incir ağaçlarının ekili olduğu arka taraf oyun alanıydı. Bahar geldiğinde her yana badem ağaçlarının pembe tomurcukları hakim olurdu. Dondurmacı ve şekerci kapıdan eksik olmazdı. Okulun çorba, salata, sebze, et ve hafif bir tatlıdan oluşan yemeklerini ise 3 aşçı hazırlardı. Herkes çarşafını, havlusunu, peçetesini evinden getirirdi. İngilizce öğretilen hazırlık sınıfında dikiş dersi de vardı. Okul, o dönemde Yakın Doğu'da kızlar için en yüksek derecede eğitim veren tek merkezdi. Dipnot 47. Tarih öğretmeni Miss Powers, New York Times'a İstanbul'daki Amerikan Koleji üzerine ayrıntılı bilgi vermişti. Girls College in Turkey, New York Times, March 12, 1899. İşte böyle bir ortamda yetişkinlerden uzaklaşmak Halide'yi özgürleştirmişti. Kolejde yatılı öğrenci olmak, ayda bir eve çıkmak onu çevresinin acı ve sıkıntı dolu tek düze ortamından uzaklaştırdı. Günlük hayatın sade zevklerini ve akranlarını tanımadan büyümüş olan Halide, hem 8 yaşında bir çocuk gibi küçüklerle oyun oynuyor hem de hocalarıyla arkadaşlık ediyordu. Hocalarından biriyle ata binerler, Üsküdar'ın eski mahallelerini dolaşırlardı. Dipnot 48. Mor Salkımlı Ev, sayfa 128. En sevdiği arkadaşı Bulgar Peşa ile Paris'te okumayı hayal ediyordu. Peşa doktor olacaktı, kendisi de usta bir kemancı. Peşa ile sıra dışı bir yakınlık oluşmuştu aralarında. Dipnot 49. Memoirs of Halide İdip, 2005, sayfa 125-196. Sansürlü kitaplar. Okul müdürü Miss Patrick ve yardımcıları her zaman bir volkanın kıyısında yaşar gibi yaşamışlardı. Dipnot 50. Jenkins, Robert Kolej'in Kızları, 2008, sayfa 115-116. Kolejde verilen konferans ve resepsiyonlara gelen Türk tebaalı kişilerin geri çevrilmesi konusunda kapıdaki kavaslar sıkı tembihliydi ve kuş uçurtmazlardı. Gümrükte sansürlenen kitaplara sık sık el konuluyordu. Osmanlı Devleti ve İslamiyet'ten söz eden kitaplar Türkiye'ye sokulmuyordu. Tiyatro ve şiir kitapları büyük sorunlara neden olabilirdi. Örneğin Shakespeare'in Hamlet'inden esinlenmiş bir oyun ya da hükümdara düzenlenen bir suikast üzerine kurulmuş herhangi bir Julius Caesar oyunu hep sansür konusu olabilen tehlikeli parçalardı. Hazreti Muhammed'den de söz eden Dante'nin ilahi komedyası bir tabuydu. Milton'a da büyük bir ihtilalin hikayesini anlattığı için izin verilmiyordu. Fizik bölümü için getirilen dinamolar, dinamitle kelime benzerliği nedeniyle gümrük kapısından geri çevrilmişti. Bir keresinde de tenis topları top güllesi diye okunduğu için ülkeye sokulmamıştı. Komplolar hep daktilolarla hazırlandığı için daktilolara da şüpheyle bakılıyordu. Batı kaynaklı gelişmelere meraklı olan sultan, kendi otoritesine karşı kullanılabilecek olanları yasaklıyordu. Halide, ikinci kez koleje başladığında Hristiyanlık tarihine merak salmıştı. Bir Noel gecesi İsa'nın doğumunu anlatan öğretmeni dinlediğinde, herkesle birlikte o da ağlamıştı. Ancak Hristiyanların Müslümanlığa yaklaşımını bağnaz buluyordu. Dinle olan ilişkisini, Müslümandım ama Sünni öğretisi beni mutlu etmiyordu diye özetliyor. O günlerde bana en fazla Budizm tesir etmiş. Ferdi ebediyete inanmamak büyük bir teselliydi diye anlatıyor ruh halini. Dipnot 51. Mor Salkımlı Ev, sayfa 125. Halide, İncil ve Budizm'le ilgili ilk bilgilerle kolej kütüphanesinde karşılaştı. Bu kütüphane onun manevi eğilimlerini kuvvetlendirdi. Öğretmenler genelde orta yaşlı, soğuk ama sözüne güvenilir kadınlardı. Elbiselerinin kesimi kusursuzdu. Öğrencinin zihni ve ruhuyla ilgilenir, yaşadığı zorluk ve tereddütleri aşmasına yardımcı olurlardı. Kendileri için değil, başkaları için yaşadıkları izlenimini veren bu öğretmenler, birey olarak son derece bağımsız ve başarılıydılar. Dipnot 52. Halide Edip, A Turkish Feminist Views Woman Here, New York Times, 7 Ekim 1928. Amerikalı öğretmenler öğrencilerle kalıcı arkadaşlıklar kurar, Anadolu'ya, Makedonya'ya Ermeni, Arnavut ve Bulgar kızlarını ziyarete giderlerdi. Okula yalnız ABD'den değil, dünyanın değişik ülkelerinden tanınmış fikir insanları, sanatkarlar gelir, konferans verirlerdi. Kolejde iki eğilim çarpışıyordu. Çok mükemmel bir hatip olan İncil hocası Miss Fensom, okulu dini bir çizgide geliştirmekten yanaydı. Miss Patrick'in evrensel felsefesi insana verdiği önem, özgür ve eleştirel görüşün gelişmesinden yana fikirleri ise diğer eğilimin merkezini oluşturuyordu. Halide'yi derinden etkileyen, kişiliğine yön veren Patrick'in felsefesiydi. Fensom'un İncil dersleri ise edebiyat ve sanatta dinin oynadığı rolü kavramasına yardımcı olmuştu. Kolej, Miss Patrick zamanında bir bilgi cumhuriyeti havasını taşırdı diyor Halide Edip. Derslerde özellikle Patrick'in tarih ve felsefe sınıfında en özgür şekilde fikir münakaşası mümkündü. Onun uzun ömrünün bütün yıllarını vakfettiği gaye, bütün dünyada kadının kıymet ve kabiliyetini tanıtmak, insaniyet yolunda erkeğe müsavi, eşit olduğunu ispat etmekti diye yazıyor. Dipnot 53. Halide Edip, kadın tahsilinin büyük bir bayraktarı. Akşam, 9 Mart 1950. 1920'li yıllarda Amerikan Koleji'nin hikayesini yazan Hester Donaldson Jenkins, okulu ve Dr. Patrick'i dünya feminist hareketinin bir parçası olarak tanıtmıştır. Kadınların arka planda kalmasına karşı mücadele eden Dr. Patrick ve birlikte çalıştığı öğretmenler, Halide'nin yaşam boyunca örnek aldığı kişiler oldular. Okuldaki feminist maya Halide'nin kaderini çizmekteydi. Halide, lise ve yüksekokul bölümleri olan o günlerin Amerikan Koleji'nin yüksekokulunda okudu. Bu bölümün ABD'deki 2 yıllık yüksekokullara denk bir müfredatı vardı. Dipnot 54. Jenkins, Robert Kolej'in Kızları, 2008, sayfa 24. Kolej, 1890 yılının Mart ayında Massachusetts Meclisi'nden üniversite eğitimi için aldığı onay doğrultusunda klasik diller, edebiyat ve fen dallarında 3 bakalorya veriyordu. Dipnot 55. İstanbul Ansiklopedisi, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji maddesi, cilt 1, sayfa 317. Kız kardeşleri Nigar ve Belkıs da aynı okulda okudular. Kolej 1914 Haziran'da Üsküdar'dan Arnavutköy'deki yeni yerlerine taşındı. Dipnot 56. Halide Edip'in Üsküdar Amerikan Kız Koleji mezunu olduğu şeklindeki hatalı bilgi, her iki okulun da farklı dönemlerde de olsa aynı arazi ve binaları kullanmasından kaynaklanmış olmalı. Eski binalarına da 1920 yılında Bahçecik'teki Amerikan Kız Okulu taşınacak, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi adıyla eğitimine devam edecekti. Amerikan Koleji'nin üniversite bölümü zaman içinde kaldırıldı ve okul bir orta öğrenim kurumuna dönüştürüldü. Nasıl bir genç kızdı? Halide, ateşli ruh haline sahip bir karakter olarak yansıyor tarihe. Rıza Tevfik, onunla geçirdiği günleri tarif ederken konuşmaya, düşünmeye, okumaya meraklı bir kız. Mizacı, zahirde ateşli, tetik ve sinirli değildir. Bilakis her hal ve hareketi ve sözleri yavaştır. Mavafih, zannedilmesin ki heyecansız bir insandır diyor. Dipnot 57. Kandemir, kendi ağzından Rıza Tevfik, 1943, sayfa 82. Halde kendisi de bunu doğruluyor. Samimi arzu ve hislerini göstermekten çekinen bir çocuk. Dipnot 58. Mor Salkımlı Ev, sayfa 83. İken, sonraki yıllarda büyük babasının heyecanlı tabiatını devraldığını söylüyor. Dipnot 59. Memoirs of Halide Edip, sayfa 59. Kız kardeşleriyle sınıf arkadaşı olduğu için Halide'yi de tanıyan kolejin Ermeni öğrencilerinden Aouni Yeğenyan'a göre Halide, kolejin Amerikan kolonisinin gözdesiydi. Kolej kampüsündeki bütün eğlencelere katılan, olağanüstü yetenekleri nedeniyle geleceğine umutla bakılan çok ciddi bir öğrenciydi. Diğer Türk kızları gibi laf olsun diye okula gelmezdi. Hristiyan öğrenciler onu görünce şaşırırlardı. Çünkü haremden çıkma süslü taş bebeklere benzerdi. İnce, ufak tefek, açık kestane bukleleri peçesinin ve çarşafının altından dökülürdü. Siyahlatılmış kirpikleri, kalemle çizilmiş kaşları ve boyalı dudakları. Lideri olacağı Türk kadınlarıyla tam bir tezat içindeydi. Ateşli hatipliği, açık azmi ve ifade yeteneğiyle pek çok hayran edilmişti. Yeğenyan, Halide'nin babasının çok eşli olduğunu da yazısında anlatmıştı. Zenci harem ağaları onu okuldan almaya geldiğinde hafta sonları kardeşlerinin hepsi de başka başka konaklara giderlerdi. Çünkü babalarının birden fazla işi vardı. Dipnot 60. Agavniye Yevgenyan, The Turkish Jane Dark, The Armenian Picture of Remarkable Halide Hanum, New York Times, 17 Eylül 1922. Bu yazı, Halide Edip'in Ermenilere ilişkin tutumunu eleştirmek amacıyla yazılmıştı. İlgili başlık altında yeniden ele alınacak. Cinsellik ve oğlanlar. Çocuk deyince Halide'nin aklına kız çocukları gelirdi. Bu çocuklar bir gün çarşafa girdiğinde büyüdükleri anlaşılırdı. Oğlanlar için durum farklıydı. Çocukluk denen şeyi yaşamadan erkek olur, öyle kabul edilirlerdi. Eğer hoşlanmamak diye bir şey varsa, hoşlanmadığı cins oğlanlardı. Annesi bir gün melodisini sevmediği bir müzik kutusunu ona defalarca dinletmişti. İşte çocukluğundaki oğlanlar bu müzik kutusundaki çatlak notalara benzerlerdi. Onun hoşlandığı karşı cins, beyaz sakalları olan, akılda kalan anlamlı bakışlı erkeklerdi. Dipnot 61. Memoirs of Halide Edip, sayfa 17. Halide'nin büyüdüğü evde cinselliğe dair konuları daha çok çocuklar ve hizmetkarlar konuşurdu. Esmer olduğu için çirkin olduğuna karar verdiği çocukluk arkadaşı Şayeste'nin ablası yeni evlenmişti. Şayeste ablasından ince ayrıntılı tasvirlerle zifaf gecesinde olanları dinlemiş, sonra da dinledikleri Mahmuri'ye o da Halide'ye anlatmıştı. Şayeste adeta büyülenmiş gibi sabahtan akşama kadar zifaf gecesini konuşuyordu. Evlilik sözcüğü Halide'yi korkutmaya başlamıştı. Ne zaman yanlış bir şey yapsa ya da inatçılık etse Kemal dayısı saraylı teyzenin halayına seslenir, Fikriyar git imamı çağır da Halide ile evleneyim derdi. Bu evlilik ceza gibi bir şeydi yani. Oğlanlardan hoşlanmadığını söyleyen Halide iş dünyasını Alex adını verdiği hayali bir arkadaş için sergiliyordu. Onun için ağlıyor, şarkı söylüyor, dans ediyordu. Onun için bir Rum adı seçmesinin nedeni belki de Kriya Elenia olan sevgisiydi. Ama Alexi sonuçta karşı cinse ait bir isimdi. Çevresindeki bütün kadınlar cinsellikten söz ederken Halide dikkatle hanimnesini izler, onun tek kelime etmediğini fark ederdi. Hanimnesi çok kadınsı olmakla birlikte kocasına başka kadınlar gibi muhabbet göstermiyordu. Nakiye Hanım evin içinde farklı cinsiyetler yokmuş gibi davranırdı. Onun duygularını ve ihtirasını derinlerde sakladığına karar vermişti Halide. Dipnot 62. Memoirs of Halide Edip, sayfa 39, sayfa 58. Çocuklar zifaf gecesi hikayelerini Havva Hanım'dan da dinlerdi. Hanimnesinin yardımcısı Havva Hanım, gerdek gecesini anlatmaya çok meraklıydı. Evlendiği gece kocası ondan peçesini açmasını istemiş, 40 örgülü olduğunu fark edince o da hizmetçisini çağırıp bu örgüleri çöz demişti. Saçlar takma mı gerçek mi diye merak ediyordu. Örgüler çözülürken adam da yanaklarındaki pembelik boya mı diye elindeki mendille Havva'nın yüzünü ovmuş durmuştu. İlk gece hikayeleri hep birbirine benziyordu. Hepsinin de sonu aynıydı. Erkek aldatılamazdı. Erkeğin bakir olmayan kadını ilk geceden anlayacağını çocuklara anlatmanın bir yolu da bu hikayelerdi. Her gelinin zifaf gecesi geçirdiği bu aşağılayıcı ve değişmez tablo bir fotoğraf olarak Halide'nin zihnine yerleşmişti. Dipnot 63. Memories of Halide Edip. Sayfa 48. Çocukluklarında bir Ramazan gecesinde Mahmure, düğün oyunu oynayalım demişti. Kızlardan biri gelin, diğeri de oğlan kıyafetine bürünüp damat olmuştu. Her zaman kendi aralarında oynadıkları eğlenceli bir evlilik oyunuydu bu. Damadın suratına bir de bıyık bulundu. Oğlan çocuklarından biri çeyiz olarak geline verilen köleyi canlandıracaktı. Damat, maşallah dedikten sonra geline sordu. Adın ne? Cevap alamayınca peçeni aç dedi. Gelin rolündeki kızdan üç keresinde de çıt çıkmadı. Bunun üzerine ortalığı bir ağlama sesi sardı. Ben gelin olmayacağım, gelin olmayacağım diye ağlayan küçük kızın tek gözü yoktu. Bu yüzden kendisini güzel görmüyordu. Oysa peçenin altındaki yüz oyunda da gerçek hayatta da güzel olmalıydı. Salih Zeki ile evlilik. 1900 yılı sonuydu. Matematikle başı dertte olan Halide, özel ders almak istediğini söyleyince Mehmet Edip Bey hemen kızına bir hoca buldu. Salih Zeki Bey'den özel matematik dersi alabileceğini kızına bir notla iletti. Halide şaşırmış ve korkuya kapılmıştı. Çocukluğumuzdan beri dünyaya ışık saçan bu münevver insana saygı duyardık. Kendisi o sıralarda hem Rasathanenin müdürlüğünü yapıyor hem de Türkiye'nin en saygın iki okulunda ders veriyordu diye yazacaktı anılarını o günleri anlatırken. Kolejdeyken okuma ve düşünme konusunda tamamen özgür bırakılmıştı. En sevdiği konular üzerinde çalışır, öteki konuları geçiştirirdi. Ama hoca Salih Zeki ondaki öğrenme isteğini kamçılamıştı. Dipnot 64. Memories of Halide Edip. Sayfa 203. Onunla ders yapacakları günlerde Halide ders saati başlamadan bahçede uzun uzun koşar, çocukça şeyler yaparak eğlenir, böylece dersin ciddiyetine kendisini hazırladığını düşünürdü. Dersler başlayınca Halide bambaşka birisi oldu. Yeni öğretmenimle birlikte hiç de iddialı olmadığım bir alanda sivrilme arzusuna kapılmıştım. Yüzündeki o alaycı, meydan okuyan ifade beni sinir etmişti. Çalışmaktan kafam davul gibiydi. Daha bir ay geçmeden ağzının çevresindeki o alaycı gülümsemenin yerini bir öğretmenin istikbali parlak bir öğrencisi karşısında sergilediği o ilgi dolu bakış almıştı. Dipnot 65. Memories of Halide Edip. Sayfa 202-205. Salih Zeki, İngilizce anılarında şöyle resmediyor Halide. Alışılagelmişin ötesinde keskin bir zekaya sahip, görmüş geçirmiş biri olduğu yine de yüzünden okunabiliyordu. Yüzünün alt kısmı ile üstünün iki farklı ifadeye sahip olması onu daha da çarpıcı kılıyordu. Uzun ve oldukça kalın çenesindeki sert, alaycı ve neredeyse küçümseyici kıvrımlar insanı tedirgin ederdi. Yüzünün üst tarafı ise ender rastlanır bir kişilik ve güç sergilerdi. Baskın bir zekayı ele veren ağırbaşlı, sakin bir çift gözün üzerine taşan uzun gür kaşları vardı. İki kaşının ortası yarı sorgular, yarı düşünceli bir eda ile hafif yukarı kalkıktı. İnsanın yüzü eğer iç dünyasını yansıtan bir ayna ise Salih Zeki'nin yüzü bilim ve felsefe üzerine yazdığı onca kitabında somut bir biçimde ortaya koyduğu gibi derin düşünceler aleminin bir yansımasıydı. Dipnot 66. Memories of Halide Edip. Sayfa 203. Salih Zeki, Halide'nin kafasında yer etmiş bilgileri pozitivist düşünce biçimiyle yoğurmasını sağladı. Battal Gazi hikayeleriyle Emil Zola'yı bütünleştiren, Doğu ile Batı'yı bir araya getiren tahlilci bakış açısı onun yardımıyla filiz verdi genç kadının zihninde. Şimdi matematiksel düşünmeye başlamış, yeni bir derinlik kazanmıştı. Salih Zeki Bey hayatıma yepyeni bir sayfa açtı. Onun müsbet gerçekler dünyasında belirsizliğe, gölgelere yer yoktu. Kendisi ateşli bir August Comte hayranıydı ve Türkçe'de onunla ilgili bir yığın yazısı da yayımlanmıştı. Daha maneviyat ve ilahiyat aleminin bir parçası olduğumdan hayatımdaki bu yeni dönem benim için son derece eğitici oldu. Salih Zeki için gerçek dünya, yaşamı ilkellikten kurtaran bilgin kişilerin rasyonel dünyasıydı. Maddi dünya ile ilgili hayallere dudak büker gülüp geçerdi. Hayatın bu iki yönünü birbirinden ayrı tutmasına karşın her ikisinin de dolu dolu yaşamayı çok iyi bilirdi. Tatil süresince haftada 4 ders yapmışlar, ikisi de birbirini memnun etmek için büyük çaba harcamıştı. ele aldığı o içinden çıkılması ve anlaşılması son derece güç konulara mutlak bir hakimiyeti vardı ve etrafını adeta havari edasıyla saran öğrencilerine bunları göz kamaştırıcı bir incelik ve ustalıkla açıklar, aydınlığa kavuştururdu. Tavrındaki bu göz kamaştırıcı açıklık ve sadelik genelde bir insanı konuya vakıf olduğunu göstergesidir. Ancak böyle bir tavır benim bir bakıma hülyalı ruh durumumdan öylesine farklıydı ki tamamen onun etkisinin altında kalmıştım. Dipnot 67. Memoirs of Halide Edip. Sayfa 204. 5. ayrımın sonu. Sayfa 37. Devamı 6. ayrımda.